Herkese merhaba. İki çilingir arkadaşı olarak uzun süredir yeni bir çilingir mümkün diyerek yazıyor, çiziyor ve benzer işler yapıyoruz. Bu yeni çilingirin arayışı içinde olacağımız podcast serimizde tüm renklere açık olarak konuklarımızı rakı sofralarında ağırlıyoruz. Yan masanızda müzikten sinemaya, edebiyattan politikaya ve elbette gündelik yaşama kadar her alana değinecek bu çilingir sohbeti ilginizi çekerse size de dem olsun.
Ha bu arada devam ediyor değil mi?
Evet devam ediyoruz.
Ne iyi yani... olduğuna davet ettiniz arkadaşlar. Biz vallahi... de uzun zamandır içmiyorduk.
Bize yabanla. Bahane olsun ya.
Uzun zamandır meyhane konuşmuyorduk. Rakı konuşmuyorduk.
Değil mi?
Çok uzun.
Özlemişsinizdir. Biz işte onun için.
Hani... Sonra Murat deyince Levon'a dedim. Ne diyorsun? Murat'la Korçin'in podcast'ı var. O süper. Tek cevap. Hani nerede? Nasıl? Ne yapacağız? Ne içeceğiz? Yok ya. Yani.
Vallahi iyi ki geldiniz. Ayağınıza sağlık. Ben de siz gelirken şeyi düşündüm Murat söyleyince. Arkadaş ne konuşmayacağız dedim ya. Hep her konukla ne konuşacağız diye düşünürüm. Bugün ne konuşmayacağız diye düşündüm.
Rakı konuşmayalım deyip böyle olayı başından sabote edermişsin.
O yarışma şey, bir tane bir hikaye vardı ya. Kelimeyi söyleme, yani onu söyleme yasaklısı.
Tabu.
Onun gibi bir şey işte yani.
Rakı şey demeden olur, konuşabiliriz bence rakıyı. Yani saatlerce sürdürebiliriz.
O konuda uzman olduk. Dünyada yani yasalar sebebiyle bu hale gelen nadir
İşte tam da o yüzden zaten öyle saçma. Çünkü benim kitap çıktığında katıldığım bütün televizyon programlarında bana en başta rakı demeyeceksin, çilingir demeyeceksin, anason demeyeceksin. Dedim kitabın üstünde yazıyor zaten. Kitabın adını da okuduğunda zaten. Bu çıkıyor ortaya.
Çilingir demeyeceksin de dendi yani sana.
Tabii abi.
Ben yıllarca Ağustos'ta yazı tabii yazdım. Yani şarap yazıyoruz. Üzüm diyebiliyorsun ama şarap diyemiyorsun.
Evet işte. Evet.
Yani öküz gözü şarabından diyemiyorsun. İşte öküz gözünle iyi uyum sağlıyor gibi. Böyle sanki çiğ üzüm yiyormuşuz.
Hayır bir de bütün Türkiye bu konuda acayip uzman.
Tabii.
Onu ayırıyor. Şeyin Elvan Uysal Bottoni'nin kitabı İtalya Üzümleri diye çıktı.
Şey yok, Onur Ünlü'nün dizisi Leyla ile Mecnun'u yıllarca... Üzüm suyu diye bütün şarap sahnelerini, en güzel şarap sahnelerini üzüm suyu diye çekmediler mi?
Bir ara ama gerçekten böyle şey böyle fermente üzüm suyu yani yemek tarifinde aha, şarap koyuyor içerisine. Yani altta seslendirme var, fermente üzüm suyu koyuyoruz diye.
Ya ben en tehlikeli programlardan birisini de şey dedim ya, içine su katınca beyazlaşan şeffaf sıvı.
Ayran.
Yok. Evet. Şeffaf yan yana gelince bir tane su katınca beyazlaşan bir tane sıvı var bildiğim kadarıyla.
Çok su katınca ayran da şeffaf.
Birisi şey demişti, suya yoğurt katınca ayran, rakı katınca bayram oluyor diye.
Güzelmiş bu. Evet, velhasıl yandan dolanmayı iyi biliyoruz, çok seviyoruz. Dolayısıyla her türlü
ama galiba
şeyi söyleyebiliriz.
Siz de herhalde o anlamda biraz rahatsınız. Biz kesinlikle rahatız.
Biz çok rahatız canım.
Konuşurken çünkü şey... Biz her adını vererek, markasını vererek, yani markayı da şey anlamında yani çok güzel bir rakıysa, şarapsa, biraysa ondan bahsedecek adını vererek yayınlar.
Ya biz eğer formal bir yerde Murat ya da ben değilse kendi mecramızda, en azından bu podcast'te hiçbir şart altında öyle bir kaygımız yok.
Sanki bu işe yaradı, onu demek istiyorum.
Evet,
podcast'ler,
bu
sosyal medya yayınları.
Rütük radarı dışında kalan bir mecra
i̇şte radara sokmaya çalışmaları
kesin çalışıyorlar. Kesin çalışıyorlar.
Çalışıyorlar mı? Var mı?
Tabii.
Mümkün değil çalışmadıklarını düşünmek bence. İşte TRT veya şey, ana akım medyada vesaire de şurada zaten bitti o işler çoktan. Geçen Twitter'da bir bu Space yayınları var ya odalar. Bir odaya katıldım. Başlığı ilgimi çekmişti. Unuttum şimdi. İsmini söylemeyeceğim. Türkiye'deki viski satan distribütörlerden bir tanesinin pazarlama yetkilisi yurt dışında bağlandı. Ya Belçika'daydı ya İngiltere'deydi. Ve burada yasaların getirdiği zorluklarla tanıtım yapmanın o yaratıcılığı nasıl tetiklediğini ve yurt dışına gittiğinde ufak dokunuşlar yaptığını herkesin aslında ona Allah gibi şu baktığından bahsetti.
Şu anda dünya çapında böyle bir büyük bir markanın yöneticisi buradan gitme bir Türk var ve gerçekten aynısı çünkü biz burada şeyi öğreniyoruz ya cambazlığı
gerilemek yani bunun için ciddi yatırımlar yapılan bir şeyi biz bayağı oturduğumuz yerden yapıyoruz.
Ama Nadim bir ara dalga geçiyordu, ben de böyle pazarlama yapıyordum bir arada kendi işimi yapmadan önce. Nadim bana şey diyor, bir mafya bir de sen bu kadar avukatla konuşuyorsun. Yani, ne yaparsak yapalım böyle mutlaka hemen bir avukatı arayıp bunu böyle yaparsak olur mu diye. Bir de avukatların böyle genel şeyi vardır ya, başı belaya girmesin diye. Ne sorarsan yapma.
Yapma der abi, avukata sorarsan.
Adı lazım değil. Biz bira dergisi yaparken de, bu arada memleketin ilk bira dergisiydi o.
Ne güzeldi ya. 5 sayı mı çıktı, 4 sayı mı?
Hayır, şeyde uzun çıktı.
İnternet şey, İnternette
vardı sonra ama tabletten sonra bulamaz olduk diyorsun.
Aplikasyondu değil mi?
Yani, indirdiğini sildiler.
Evet, yani tableti vardı. Sonra şey, 3 sayı, hatta 2 sayı çıkmıştı. Matbu 3 ayda çıkacaktı. 3. sayı mı, 4. sayı mı çıkaramamıştık. O meşhur Gezi'den 4 gün önceki yasa. 4-5 gün önce mi? Evet. O yasa çıkmıştı.
Tabii.
Dolayısıyla biz ama yasadan sonra da bir iki devam ederken şeyi sonra tamam dergi mergi kapandı. Hürriyet gazetesinde o zaman.
Amiral gemimizde.
Yani Serkan Ocak şeyin başına geçmişti. Gezi bölümünün. Ben de bir şeye gitmiştim, bir bira etkinliğine Belçika'da. Bir yazı yazdım. Ya şey dedi. Avukatlarla konuştuk, şunu çıkarmak lazım. Hayır değil dedim Serkan. Avukatları bana bağla, onun niye olmadığını anlatayım. Çünkü onlardan daha iyi biliyorum. Abi nasıl bilebiliriz? Çünkü avukata bir şey gönderdiğiniz zaman başım yanmasın diye içinde hiçbir şey geçmesin istiyor. Bir kere o bilimsel toplantı. Zaten ona şirket vakıf, ben vakıfım ve ben çok iyi biliyorum yasayı. Şimdi avukatla konuşunca dedin ya, ona sorduğundan yapma diyor. Çünkü onun iş gelecek ya, minicik bir şey. Onu yorumlama şeyi bile olmasın diyor.
Vallahi ben gazete duvarda işte 3 yıl falan yazdım.
Müthiş yazılardı gerçekten. Yani benim okumaktan çok keyif aldım.
Çok teşekkür ederim.
Çünkü genelde bizde böyle yemek kültürüyle alakalı falan, yemek kültürü de içki kültürüyle alakalı yazılar ya kulaktan dolma bilgiler ya da hiçbir şey anlatmayan yazılar vardır. Evet. Ben hayranım böyle o yazılara.
Bir şey itiraf edeyim mi?
Ben de şöyle tamamlayayım, bitireyim. Çünkü öncelikle çok teşekkür ederim. Ali Topuz'a baştan hani teşekkür edeyim. Tek bir kelimesine dokunmadılar.
Evet.
Orada aslında bu gözle baktığında hayırlı sonuçlanmayacak pek çok konuya da değindim. Belki radarlarından kaçtı dijital bir yayın olduğu için.
Bence şey, orada suç unsuru yani tırnak için dediğim, senin birkaç yazında vardı. Kesinlikle var, radardan
ben,
kaçtı.
Radardan yani, kaçmıştır, ben, şey dedim, ben biliyorum yani. Ben yazarken ben biliyorum.
Hayır ben dedim, ben yazı ilk okumaya başladım. Lan dedim kim bu? İlk defa içki kültürü yazıyor, işte içki üzerine birisi yazıyor ve güzel yazıyor ve biz tanımıyoruz.
Güzel yazmanın dışında, şimdi güzel yazmak başka bir şey. Birçok güzel yazan adam var da.
Content anlamında diyorum abi.
Yani, boştur.
Anlatacak birinin bir yazı yazması için anlatacak bir şey ya, bir derdi olması lazım ya. Mesela derdi olmayan adamın yazı yazmıyor olması lazım. Şimdi anlatacak bir derdin olması lazım. Bir şey söylemeye çalışıyor olman lazım. Böyle çok var, böyle 1,5 sayfa yazı var. Okuyorsun yazıyı. Böyle yuvarlak yuvarlak laflar, hiçbir şey yani, belli ki demişler ki buna böyle 5000 buruş bir yazı yaz. O da 5000 buruşu doldurmuş. Şimdi bu çok enteresan bir şey. Bence en büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi bu yeme içme dünyasında da daha da derinden var o soru.
Çok hiçbir daha şey derinden var. Bak ben de hemen kontür gibi olmasın ama Ağustos'ta senin yazdığın yazıları okuyorum ve konuşmalarından da o şeyleri görüyorum. Yani bütün bu gastronomi politikadan ayrıymış gibi algılama saplantısı var. Oysa hani şu masada 4 kişiyiz, hayatta her şey politik olduğu konusunda hayatta şuraya bir şey politik. Cümle olsa altına imza
hayatta
atarız.
Hayatta her şey politik, yemek tamamen politik.
Tamamen
şey.
Gastropolitikadan bahsetmeden, gastronominin politikasından bahsetmeden, o çelişkiden bahsetmeden dünya güzelmiş, şaraplarımızı yudumlayalım buradan, baharat alıyoruz o
biz
oradan.
Biz yıllarca futbol konuştuk. Bize futbola politika zaten politika bulaştırdın.
Sen Lüfer'e de politika bulaştırdın. O günden beri biz sarı kanat yiyemiyoruz sayende.
İyi ki yiyemiyorsun da. Hayır sorma, o yazı süreci beni de duman etti. Çünkü şey, ben balık, benden isteyen de oydu açık söyleyeyim. Balık kültürü, balık yemekleri, balık restoranları falan yazacaktım.
Abi gittim balık hareketi başladı. Ne kop yemiyorum o günden beri.
Ben ne diyorum, balık hareketini başlatmışlardı zaten.
Biliyorum, biliyorum.
Fikir sahibi damaklar, Greenpeace, defneler.
Tabii.
O kampanya, tam ben o döneme denk geldim. Sonra bir bak okumaya başladım. Yani işin ekolojik tarafını, siyasi, politik tarafını ve dünyada da okumaya başlayınca şeyden artık geçerken utanıyordum balık tezgahının önünden. Canımdan bezdim yani. 5. sayı, 6. şeyden yazıdan sonra bayağı şeydi artık, politik bir sayfaydı.
Ya işte içki de öyle değil mi? Yani üzümü konuşmadan, üzümün tarımını konuşmadan, bunun tarımının dayandığı endüstriyi konuşmadan, şeker fabrikalarının kapatılmasını konuşmadan, üzüm bağlarının bu memlekette ekaliyet tırnak içerisinde tanımlanan bizim canlarımız ciğerlerimiz gittikten sonra gadre uğramasının sonuçlarını yaşadığımızı hissetmeden, bilmeden bir şey yazıyor olursan ya sadece, güzel olur. Belki sana işte gastronomi uzmanı derler, bilemiyorum ama.
Sadece içki için değil ki, esas mevzu şu. Yani şimdi biz hep Türkiye'de şaraptan, içkiden bahsediyoruz. Efendim işte üzümler azalıyor, bilmem ne oluyor, yerel üzüm bulamıyoruz falan. Bunlar çok doğru laflar. Ama mevzu sadece üzümde değil ki, peynirde de aynı problem var. Yani yerel coğrafi işaretleme mevzusunu idrak edemediğimiz için yok olup gidiyor. Yani ben yani yemeğin milliyetçisinin yapılacak en son adam benimdir herhalde ama şimdi senin beyaz peynirinle fetayı böyle yan yana koyduğun zaman gerçekten beyaz peynir fetayı birkaç defa döver.
Herhalde canım. Yani döner, bir daha döver bence yani.
Ama dünyanın her tarafında feta diye bir peynir var. Markette gidiyorsun ve, ve elini uzattığın zaman ne alacağını biliyorsun. Ya ben aynı marketten, aynı adamdan, aynı üreticiden aldığı peyniri her alışımda bir sürprizdi. Yani hayatımıza denk renk katıyor. Acaba bu sefer bu peynir nasıl
çıkacak diye.
İşte aynısı ya şimdi o yüzden sen tarım politikasını konuşmadan gıdayı konuşamazsın ve tarım politikasını konuşmak zorundayız. Kıtlık geliyor, kapımızda kıtlık.
Abi, food sovereignty diye, gıda egemenliği diye bir başlık Dünya Sosyal Forumu'na 2000 senelerinde katıldığımda food sovereignty ne ya diye böyle çok kısa sürmüş hemen altında metni okuyunca ama bu çok ciddi bir yani gıda egemenliği şu, her şey kapandığı zaman kendi kendine yetebilecek bir ülke. Bu coğrafya yani binlerce yıldır böyleydi. Ya bugün çok güzel bir şey söyledi. Kişi başına tarımsal ithalatı işte bundan 20 sene önce mi 35 dolarken şimdi 235 dolar şeye maliyeti ülkeye bir yurt dışından getirilen tarım ürünü. Ya şeye yani kaç katı 10 katına çıkıyor.
Şu rezilliğe baksana büyük ihtimalle hani buğdayın ana vatanı neresi diye konuştuğun zaman hani tartışma var ya tartışma şey içerisinde. Kastamonu mu Diyarbakır mı yani Karacadağ mı işte efendim Siyez bunu konuşuyorsun. Böyle büyük bir problemim var yani sen kendi içerisinde yani ilk defa dünya üzerinde birileri burada ulan bu yenebiliyormuş demiş burada yapmış. Ve sen bugün Ukrayna'da savaş çıktığı zaman
evet.
Telaşa kapılıyorsun ki ulan acaba bize yetecek kadar hububatımız tahılımız var mı diye. Bu müthiş bir problem evet. Yani ve bunları konuşmadığın zaman konuştuğun bütün yeme içme işleri aslında mahalleye derken saçını tarıyor.
Biraz öyle bir şey ve bunu da o saçı da güzel şık salonlarda, şık masalarda tarayıp 2-3 de literatürden kalan belagatınla biraz yüksekset terminolojiden bir şeyler söylediğinde gusto, gastronomi uzmanı falan diyorlar. Görebildiğim kadarıyla sen o şeye dışında bir adamsın. Tanı zaten uzun zamandır biz de tanıyoruz öyle bir. Damardan da farklı bir damardan da geliyor. Çok doğru noktalara da notalara da basıyor bence.
Depremde tanışmıştık hatırladın.
Ya biz evet Tan'la deprem zamanı
tanıştık.
99. Tanıştığımız 2000. Bu arada şeyle kapamak istiyorum. Ya yani bu kısmı yine futbola dönerek Carlos değil iki ismi. Neyse, Menotti'nin Arjantin'in efsanevi teknik direktörü nefis bir lafı vardı bu konularla. Futbolla ilgili söylerdi. Bence bunu her yerde kullanabiliriz. Hele bizim gibi insanlar çok iyi anlayacaktır. Sadece futboldan anlayan aslında futboldan da anlamaz.
Yani.
Müthiş bir de. Benim senden öğrendiğim ve çok çok yerde sattığım bir laf.
Sadece şaraptan anlayan.
Tanımadan adamın.
Sadece şaraptan anlayan aslında şaraptan da anlamaz.
Vallahi şöyle ben de şimdi senden ilk defa duydum bu lafı ama biraz kesişmiş benim hayatımda da. Bütün genç mühendislere verdiğim seminerlerde, eğitimlerde falan sadece mühendislikten anlıyorsanız arkadaşlar sizden iyi mühendis olmaz diyorum. Bunu sürekli altına o kadar çok çiziyorum ki bir tanesinde dedi ki ya ne demek istiyorsun hocam? İşte orada oturdum onunla konuştum. Ne demek istediğimi sadece mühendislikten anlayabilir mi bir insan ya da sadece mimarlıktan anlayabilir mi? Ve işte Levon mesela sadece şaraptan anlasa muhtemelen bizim radarımıza o kadar girmeyecek gastronomi uzmanları arasında olabilirdi. Ama sahne onların abi bir yandan. Ya da dönem onların bilmiyorum siz ya nasıl görüyorsunuz ama.
Dönem onların da
değil bence.
Ya şöyle bir şey var. Değil
bence. Yani kalsın, güzel bak buna sevindim. Değil demene sevindim.
Ben hikayenin şu tarafını çok önemsiyorum. Kasım Zoto vardır. Benim gerçekten çok takdir ettiğim, sevdiğim insanlardan biri. Onun çok güzel bir lafı var. Babasının bir lafıymış. Meyhaneyle alakalı. Diyor ki iyi meyhane yoktur, iyi müşteri vardır.
Şimdi, İyi müdahale.
Evet, bu şahane bir laf. Şimdi alıcı kim ki ki sen ne, yani arz talep hikayesi. Sen ne arz edeceksin ki adamın talep ettiğini karşılayacak mı? Esas büyük sıkıntımız bu. Yani biz hep meyhanelerden bahsediyoruz. İşte bugün daha gelirken işte iyicecik yok dedik ya.
Ha evet doğru.
Misafir yani bu buraya oturan adam iyicecik talep edecek ki cacık iyi olacak. Yani laker da isteyecek ki meyhanelerde laker satılmıyor. Hani oturan adam laker da yemek isteyecek ki birisi de laker de satmaya başlasın. Aynısı bu şey hikayesine de geliyor. Okuyucu ne istiyor? Yani o şey hikayesi ama işte futbola da politikayı bulaştırdığın lafı dünyanın en saçma lafı. Ama gerçekten birileri de bununla besleniyor. Hiçbir şeyden konuşmayalım. Tamamen işte yuvarlak laflarla geçelim. Onu söylediğin zaman hayat da kolay oluyor. Bir de işin içerisinde biraz aşağılık kompleksimiz de vardır bizim. O böyle o sosla konuşursan iş çok güzel oluyor. Yani lahmacunu anlatırken Turkish pizza diyorsan hani ya bu incik de çok güzel ama sen esas bunu osobuk olarak yiyeceksin efendim bilmem nerede dediğin zaman daha da kıymetli bir hale geliyorsun. Yani öküz gözü de güzel tabii ki de ama bir kaberne değil tabii yani. Hemen lazım ki orada şey yapman lazım. Oraya yani ben daha iyisini biliyorum. Bir de bu adamların bence en büyük numarası name dropping. Araya isim koyarak işte. Ben bu şarabı zaten Jean-Pierre Moët ile beraber içiyordum. Geçenlerde Jean-Pierre'e dedim ki falan diye iki de böyle cümle koydum mu?
Hele Doğru Aksan'la da koydum. Biraz de Fransız şeyle hakim. Evet. Şey gördüğünüz gibi.
Zaten yani biz aslen Fransız Ermenisiyiz efendim.
Bak bu güzeldi.
Ben niye öyle değil diyorum. Bu ülkede yani bu konuyla ilgili yazanların, konuşanların önemli kısmı yani hem kendim için önemli, yani tabii takip ediyorum. Yani bir hegemonya oluşturmuş durumda. Çünkü hakikaten az önce Levo'nun dediği gibi iyi müşteri vardır diye iyi okur da vardır. İyi reaksiyon veren de vardır. Sosyal medyada olsun, başka platformlarda olsun. İyi okuyucu hemen reaksiyon veriyor. Şey de veriyor. Kötü içeriğe de veriyor. Ya hiç ilgilenmiyor. Bence o da bir tepki vermektir. Çünkü bu insan okur. Az önce sen mühendislikle ilgili bir şey söyledin ya. Ya ben de ondan önce başka bir şey söyledim. Çünkü yani her türlü bir şekilde entelektüel olacaksın. Aydın dediğim şey eski Yunan Akademisi'nden bir gelen şey. Hani oradaki disiplinler de yani bir girdiğinizde her şeyi okuyor. Hem bunu yapacaksın hem de bizim camiaya baktığımızda onu görüyorum zaten. Bizimkiler yani birçok yani iyi yemek, iyi içmek değil ama onun dışında başka bir sürü şeyde de ne düşündüğünü merak ediyoruz. Çünkü bu artık bir iletişim tekniğine dönmüş vaziyette bizim. Biz sadece soframızı merak etmiyoruz ki. Başka bir konuya verdiğimiz reaksiyonu da merak ediyoruz. Artık şey bunun kendisi çok cezbedici bir şey. O az önce hani bahsettiğiniz insanlar için de bence çok cezbedici bir şey. O da tükeniyor orası.
Ya o kadar güzel bir noktaya bir yandan benim açımdan değindi ki şu anda meyhanedeyiz, rakı içiyoruz. Lakerda'yı ne kadar konuşabiliriz? Salt Lakerda'nın lezzeti anlamında. Veya işte Kaya Koruğu'nu Kaya Koruğu'yla sınırlandırarak ne kadar konuşabilirsin? Dolayısıyla etrafıyla birlikte 360 derece böyle bir noktada şeyi unuttum. Şimdi çok hızlı başladım. Yüksek sen çok güzel bir şey yakalamıştım. Geleceğim yeri unuttum. Buradan bir şeye bağlayacaktım.
Bunun için bak işte böyle.
Ya işte.
Yakaladım sen.
Söyle.
Hayır yakalamışken. Unutmam şimdi ben onu. Sen konuşacaksın ki ben öreceğim arkadaşlar.
Tamam sen unutma o zaman. Demleyecek.
Deminki lakerda hikayesin yani gerçekten lakerda evet çok lezzetli bir şey ama sadece lezzeti için yemiyorsun ki. Yani tam Lakerda ile alakalı yazdığı yazıyı okuduğun zaman Bizans tarihini okuyorsun tabii, aslında. Daha tabii, doğrusu yani. Bizans tarihi bile değil. Yani daha insanların Anadolu'nun bir yerlerinde İskitlerin insan kurban ederken birilerinin de daha gelişkin bir medeniyet kurmalarının sebebini de anlatıyorsun burada. Ya da ben işte midye dolmayı anlattığım zaman gerçekten tek bir yemek üzerinden neredeyse İstanbul'un 500 yıllık tarihini görüyorsun. Çünkü bu beraber değişiyorsun ya bu hikaye çok çok kıymetli bir şey.
Ve çok güzel değil mi?
Ve çok güzel yani ve şey ve
çok güzel
çok
şey.
Güzel yani şey çok hikaye güzel. Burada asıl olan hikaye bu.
Ya gerçi şöyle bir şey var. Doğru okuduğun zaman şemsiyenin tarihi bile eğlencelidir.
Tabii aynen.
Yani doğru anlatıldığı zaman ama gıdadaki mevzu, yemekte içmekteki mevzu şu. Herkesin sürekli yaptığı bir şey yani şemsiyeyi kullanmayan insan var ama yemek yemeyen adam yok. Hani hikayemiz bu. Yani herkesin çok basit bir şeyi, politik. Çok politik bir şey, yaşamını belirleyen bir şey. Ne yiyip yemediğin aidiyetini belirliyor. Yani şey, niye domuz yenmiyor abi? Sadece şeyden değil, sadece dini emirlerden değil. Onu seçmenin de altında yatan başka bir şey. Ya da vegan olmakta da aynısı var. Yani hayata karşı duruşunu gösteriyorsun. Ya da çinekop yememekle alakalı da kendince bir duruş belirliyorsun. Bu çok önemli bir şey.
Ya balık yememek.
Ya da balık yememek.
Şimdi bütün bu... Murat sen galiba bir şey söyleyecektin. Ben seni kesmiş
oldum. Yok,
sen hala denlemeyeyim.
Ben denliyorum ama son soruyu Levon'un bıraktığı yerden bu, güzel bir şey soracağım.
İki kere disile edecek şimdi en azından yani.
Yok yok, sen devam et ama ben sadece iki tane ismi anmak istiyordum bu şey bahsinde. Bu ikisi de bana çok büyük katkılarda bulunmuştur. Birisi muhtemelen hepimizin tanıdığını, sen çok iyi tanıyorsun zaten düşündüm. Ayfer Eğilmez, eski Kimya Mühendisleri Odası Başkanı. Ben onun yanında yetiştim. Kimya Mühendisi öğrencisiyken. Bir şekilde yolum odaya düştü ve o bana mühendislik dışında başka bir dünyanın da var olduğunu ve mühendislikle birlikte aynı zamanda solculuk da yapılabileceğini, müzikle de ilgilenebileceğini, edebiyatla da yan yana durulabileceğini gösterdi. Bu anlamda hani benim ufkumu açan ilk isimdir Ayfer Hanım. İkincisi senle de tanışmamıza, Tan'la da tanışmamıza vesile olan Gökhan Akçura mesela. Karaburun'da festival yapıyordu, biz orada tanıştık. Ben Tan'ı biliyordum, ismini. Ama hiç yan yana gelmemiştik. Orada yan yana geldik.
Olabilecek en güzel ortam bu. Ve evet, en güzel şekilde
Cüneyt'i de. Evet işte Cüneyt'i de mesela.
Sizin o dönem o ekipten.
Tabii. O muazzam bir ekipti. O ekip ondan sonra çok büyüdü. Biz tabii. Çünkü herkesi çağırmaya başladık. Evet. Gelin çok eğleniyoruz diye.
Ve çok acayipti. Gökhan da mesela bana işte tam da az önce Levon'un bahsettiği şemsiyenin tarihinden bile çok daha güzel şeyler çıkabileceğini gösteren, anlatan, ona dikkatimi çeken isimdir bu anlamda. Her ikisine de bir şekilde evet. Ne diyeyim, teşekkür borçluyum. Evet. Ayfer Hanım'ı kaybettik, Gökhan çok uzun yaşasın ve umarım bu bizim podcast'te de konuk olsun.
Ya ben şimdi unuttum ve tekrar bağlayacağım, nokta hazır.
Merakla bekliyoruz.
Levan da sen de buradayken. Şimdi beni de açıkçası tatmin eden böyle bir kısa pasaj geçtik. Evet, her şey politiktir. Levon belki bunu şarap konusunda, sen bira konusunda beni onaylar mısınız bilmiyorum ama şarap ve viski kültürünün kendine has bir dili ve ritüeli var. Son dönemlerde şimdi meyhanedeyiz, rakıya bükeceğim lafı da onun için bu kadar dolandırıyorum. Abi rakıyı soylulaştırma çabaları olarak ben değerlendiriyorum. İşte rakıdaki çeşitlenme, rakıdaki çeşitlenmeye paralel devam eden yanında yenilebilecek mezeler, bunu şekle bir atıfta bulunup özden kaybetme gibi bazen geliyor. Şarap camiasında, viski camiasında onun tamamlayıcısı çikolata, onun tamamlayıcısı viski, onun tamamlayıcısı Rolex saate kadar gidersin buradan. Viskide, şarapta başka bir şeye kadar gidersin. Bunu yermek için değil, şarap ve viski gibi başka pek çok içkileri de katabileceğimiz kendi kültürüyle, davranış biçimleriyle ve tüketim alışkanlıklarıyla bir hikayeleri var. Masada oturup şarabı konuşabilirsin ama.
Ya aslında niye böyle hikayesi var biliyor musunuz? Oradaki esas mevzu şu. Şarap ya da viski kendi yolunu kendi bulmuştur.
Evet.
Yani doğmuştur. Bir şekilde sofraya girmiştir. İnsanlar buna birer ritüel kodlamıştır. Mesela çok bence hayattaki böyle içkiyle alakalı en mühim sorulardan bir tanesi şu. Tarihin ilk alkollü içkisi bira. Yani insanoğlu ilk defa birayı yapıyor. Büyük ihtimalle de birayı aslında keşfetmiyor. Yani kendine çorba yapmaya çalışırken. Evet. Ve arada binlerce yıl geçtikten sonra şarap diye bir şey çıkıyor karşısına. Fakat şarapla bira arasında kültürel olarak çok ciddi bir fark var. Bira hep biraz daha mütevazi bir şey halinde kalıyor. Şarap işte tanrıların, işte Dionysos, Zeus'un oğlunun getirdiği Bacchus, tanrıların şarabı, İsa'nın kanı falan gibi böyle çok enteresan hikayeleri var.
Yapımı kısa sürüyor, hububata ulaşım rahat, bir de o şeyleri var.
Bence tamamen şeyle alakalı, alkol seviyesiyle alakalı.
O da var tabii.
Çünkü bira yani, evdeki yoğurt gibi yani onu yapıyorsun ve tüketiyorsun. Çünkü şarap ama bir...
9-10 yaşındaki çocuklara bile şey maaş diye verilen bir şey yani.
Şarap bir ticari... Orada
aynı zamanda maaş şeyi görüyor. Salgı,
solcu, onlar hep
onlar şey. Tuzla.
Onlar alakalı. Tuzla, evet.
Fakat şöyle bir şey var. Şarabı yaptığınız zaman şarap ticari meta haline geliyor. Daha 2000 sene önce Herodot, Diyarbakır'da yapılan şarabın Babil'e satıldığını evet, anlatıyor. Evet, Yeni Kapı kazılarında Bodrum'dan yapılan şarap şeyleri çıktı.
Evet, 8500 yıl önce indirdi Yeni Kapı kazıları abi bizi. Hiçbir
şey yani.
Yani baktığında...
Şarapta 8500.
Evet. Şarapta
şeyler var.
Vay.
Şeyi buldular, testileri buldular. Testi ve var. kesitler.
Göbekli Tepe'yle bir öne geçmiştik. Şarapta da şey hareket etmişiz.
Arkadan geliyor.
Şimdi bu çok önemli bir şey. Ama esas hikaye şu. Şarabın da bir anında birebir tarımsal ürünü ve ufak ölçekte evde yapılan bir şey olduğu için kendi yolunu buluyor. Hatta biraz daha abartsak viski bile böyle. Yani şimdi viskide yapılan işte o ufak üreticiler, viski damıtımhaneleri İrlanda'da çıktığı günden İskoçya'ya geldiği zaman kendi yolunu kendi belirliyor. Rakının maalesef en büyük sıkıntısı şu. Rakı da bundan 500 sene önce hayatımıza girdiğinde kendi hikayesini oluşturuyor. İşte düz rakı var. Efendime söyleyeyim, mastikası var, bilmem nesi var.
İşte hepimiz biliyoruz, Arakçıyan esnafı var. Evet.
Arakçıyan esnafı da kaç tane ot, baharat kullanıyor.
Bir sürü sayıyor bir sürü yani. Şey
işte işin içerisine maalesef büyük, bu coğrafyada en azından, bizim coğrafyamızda işi kendi rotasından çıkartan, yani dışarıdan etki girmeye başlıyor. İşte tekel idaresinin kurulması. Eğer tekel idaresi kurulmasaydı o zamanki o yüz küsür tane rakı, işte Fertek rakısının ne olduğunu, Bilecik rakısının ne olduğunu bilmiyoruz. Kimdi? Nasıl şeylerdi onlar? Onlar devam edebilselerdi bugün neye geleceklerdi? Ya da bugün şu anda ben rakı üretmek istiyorsam, normalde peynir üretmek için gidiyorum, iznimi alıyorum, minnacık bir atölyede peynir üretebiliyorum. Ama rakı üretmek istesem 1 milyon litre kapasitem olması gerekiyor.
Öte yandan entegre tesis şartı var. 1 milyon litre kapasite büyük bir şey değildir. Çözersin onu. Ama entegre tesis şartı üzümü alıp depolama ve endüstriyel kolon kurma, asıl para orada. Bugünün Türkçesiyle en ufak araziye sahip bir tesiste entegre tesis kurma 20-30 milyon dolar arasında değişir.
Dolar o, milyon dolar.
Yani bu çok büyük bir rakam değildir bir yatırımcı.
Benim için öyle abi.
Tabii sen şimdiden benden bahsetmiyorum. bu pazarı düşünürsen, pazar çok bereketli. Toplamda 3-5 firma var. Ve satışına baktığında 40 milyon litre, 30 milyon litre bandında gelip gidiyor. Ben büyük bir yatırımcı holding olsam burada 20-30 milyon dolar yatırım fırsatım var ve karşılığında 40 milyon litreyi %80'ini tek bir firma alıyor yaklaşık. Hatta daha fazlasını. Geri kalanını da 4 firma falan alıyor, 5 firma alıyor. Az önce hemen ben konuyu AFR İlmez'den Murat bahsetti. Bu böyle olmasın diye tekel özelleştirilmesin eylemleri. Havuzda Ankara'da bütün işçileri hatırlarsınız.
Evet, yoktu sahiden. Yani. Çok ve su vardı.
Tekel direnişi bir şey var. Şimdi oradan gelen bir adam olarak ben şunu gördüğümde tekrar ikinci defa Levon Tan müsaadenizle.
Anladığından emin değilim.
Bunu aldık mı?
Siri şey yaptı. Sensin dedi.
Hayır şey... Ya Levon'un bıraktığı noktadan aslında ben bir tık daha somutlaştırarak söyleyeyim. Bütün bu hikayelerin sonunda geldiğimiz işte şarap kültürünün, viski kültürünün tarihinden konuştuk. Rakının da kendine özgü bu topraklarda, bu coğrafyada çok kadim ve bence gelenek oluşturmuş bir kültürü vardı. Son demlerde yaşadığımız ve benim hala adını tam koyamadığım bir şey var. Rakının soylulaştırılmaya çalışıldığını düşünüyorum.
Yani şimdi soylulaştırılma hikayesine nereden baktın çok önemli. Şimdi benim buna soylulaştırmayı evet, işte ne bileyim şey. Yerleşim gibi bak mütenalaştırma diye bakıyorsan berbat bir şey. Ama soylulaştırma eğer biraz daha kimliğinin altını çizmekse o doğru bir şey. Şimdi onu nerede
bence
başlayıp...
Bence referans verdiği şey daha çok bu mekan. Soylulaştırmaya benzeyen yani.
Yok hayır.
Fena. Sen negatif anlamda sordun değil mi?
Ben şöyle
negatif
sordum aslında.
Negatif mi acaba diye sorguluyor gibi geldi bana. Yani
Levon ben şöyle bir... yönetiyorsun.
Ya rakının çocukluğumuzdan beri rakı içiyoruz. İşte ergenliğimizden beri diyelim ya da şey olmasın reşit olduğumuzdan beri düzeltildi. Reşit olduğumuzdan bu yana rakı içiyoruz. Babalarımızdan, işte analarımızdan, halalarımızdan, işte dayılarımızdan gördüğümüz masada rakı konuşulmazdı. Masada bir sohbet olur ve biz bir sohbeti paylaşırız. Şarap ve viskinin biraz daha farklı olarak kendi masalarında kendilerini konuştururlar.
Ama şöyle bir şey var. Aslında müthiş bir yerden girdin. Çünkü hikaye şu. Aslında yeme içme kültürünün genel gidişiyle alakalı bir şey. Şimdi eskiden sofralar, sofranın başrol oyuncusu sofrada yemek yiyenlerdi. Yani biz otururuz, eşinle, arkadaşınla oturursun ve sen konuşursun. Mevzu sensindi, başrol oyuncusu sensindi. enteresan bir zamanda bu dönüşmeye başlıyor. Fine dine restoranlarla beraber bu dönmeye başlıyor. Yani insanın biraz daha insan, bizim bildiğimiz insan cinsi biraz da yalnızlaşmasıyla tam Thatcher Reagan dönemine başlar bu iş. Kapitalizmin biraz baş at gittiği bir zamanla beraber hikaye şeye dönüyor. Artık başrol oyuncusu sen değilsin. Artık başrol oyuncusu yemek. Bu yüzden fine dine restorana gittiğin zaman 12 cins yemek söylüyorsun. Yani bir degüstasyon menüsü alıyorsun. 4 kişi oturuyorsun. 15 dakikada bir senin sohbetin bölünüyor. Birisi geliyor bir yemek koyuyor masaya ve yemeği anlatıyor. Ve yanında bir şarabı anlatıyor. Ve senin konuştuğun tek şey yemek ve şarap oluyor. Bu bütün yeme içme kültürünün içinde vardı ama o bile yavaş yavaş şimdi artık insanlar bunun farkından ayırt edip artık daha böyle paylaşım sofraları çok daha hayatımıza giriyor. Viskinin ve şarabın da anlatılacak hikayesi vardı çünkü çeşidi vardı. Bizim babalarımızın hayatında rakı içilmeye uğraşılan bir şeydi. Yani pamuktan aktarırlardı, ateş yakarlardı. Bir tane rakı var. Neyisini konuşacaksın ki? Hani en fazla şey konuşuyorsun. Bu sene iyi olmuş. Bu sene kötü olmuş. Hani hep öyledir ya hikayeler. Bütün üreticiler, rakı, eski rakı fabrika çalışanları. O sene anason azmış da o yüzden az anasonla yapılmış. Yok Tekirdağ fabrikasının anason stokları varmış da o yüzden Tekirdağ fabrikasının rakıları o sene daha iyi olmuş falan gibi. Aslında bir yokluk şeyi içerisinde, çerçevesinde geçiyor. Yani 10 tane rakı ama ben şeyi çok iyi hatırlıyorum. Ben 2000'li yıllarda ilk çalıştığım yer, üniversite okurken benim ilk mesai yaptığım yer Duty Free'ydi. Ve Duty Free'de export rakı vardı. Ve export rakının Türkiye'de açamayacağı kapı yoktu. Hani bagaja bir export rakı atarsan hiçbir çevirme falan sana vız gelir, tırıs gider. Yani insanlar aslında iyi rakıyı, farklı rakıyı, iyisi tırnak içinde. Normalde her gün aldığından farklı bir şeyi almayı çok istiyordu zaten. O yüzden bu mütenelaşma mı, çeşitli mi tartışmak.
O kadar güzel bir noktaya değindi. Şimdi şey parmak kaldırıyor. tam parmak kaldırıyor. Ben tamdan sonra bir şey gireceğim. Çok aldım senin söylediğinden. Ama bir karşı argümanım var. Daha doğrusu karşı argüman da değil. Paralel seyredecek, birbirimizi zenginleştirecek bir argümanım daha var. Tan'ın ne dediğini de merak ediyorum bu konuda.
Ben birazcık mekan evrimi üzerinden söyleyeceğim. Şimdi birkaç parametre var. Bir kere ilk kamusal mekanlardan birinden bahsediyor. İçkili mekan. Yani şu anda bir sürü kamusal mekan var. Hı-hı. Fiziksel olarak hatta virtual olarak, algısal olarak. Kamusal mekanlar artık. Sosyal medyada bir kamusal alan çünkü artık. Ama insanlık tarihinin uzun süre seyreden zamanında kamusal mekan çok azdı. Ve bunlardan bir en eskilerinden bir içki lokantı, evet. Meyhanedir. Ve erkektir. İstanbul'da neredeyse 80'lere kadar, yani Avrupa'da da hadi belli epok döneminde hafiften başlıyor ama bir tık sonrasına kadar diyelim. Bu yani binlerce erkek egemen bir yer, şey, mekandan bahsediyoruz.
Bir de bazı yerler gerçekten yani harabathane demen hikayesi çok.
Bu sadece İstanbul için de değil.
Ben Tano Şaraphanesi'ni bilirim. Babamla beraber yani Kalilavi Sokak'taydı iş yeri böyle giderken. Tano Şaraphanesi'nin 11'de açılırdı. Böyle 9.30-10'da böyle şeylerin harabe olmuş adamların böyle kapıda beklediklerini hatırlarım.
Şarapçı.
Babamla içeri çok girmişliğim vardır. Böyle yani orası öyle çok şey yapılacak, hakkında metiye düzülecek bir yer değildi. Değil. Benim bütün gördüğüm yer.
Büyük Tatava liman kentlerinde dönüyor. Oradan içerileri yayılıyor ve orada aslında hem kamusal mekan hem de enternasyonel mekanlar. Çünkü limana gelen şeyler sayesinde birbirleriyle bir enteraksiyon var. Ve buralarda şarap içiliyor. Nadir bira içilen yerler var. Onlar kuzeyde daha çok. O bir şeyden sonra işte 2. 3. yüzyıldan yani Roma'nın yayılmasıyla beraber oraya gidiyorlar. Romalılar şey öğretiyorlar çünkü bu işi mekanda da yapabilirsiniz. Böyle lambuldum açıkta şey yapmanıza gerek yok. Çünkü bira içiyorlar ama genelde şeyde içiyorlar, kapalı bölgelerinde içiyorlar. Çünkü bir yerde toplanıp içmek başka bir şey. Ancak savaştan sonra içersin, önceden içersin. Ve zaman geliştikçe bu mekanlar böyle şarap içiliyor. Ve her şeyden konuşuluyor. Şaraptan konuşulmuyor tabii. Şimdi iki mevzu oluyor. 80'lerde eğlence endüstrisi değişmeye başlıyor. Bunun en iyi örneklerini İstanbul'da görmeye başlarız. Onlarca meze girmeye başlıyor şeye.
Meyhaneye.
Çünkü ritüel olmaktan çıkıyor meyhane. Bir eğlence mekanı. Çünkü eğlence endüstrisi değiştiği için eğlence mekanına dönmeye başlıyor. İçkili mekan diyelim daha doğrusu. İçkili lokanta. Ve kadınla erkekle ailece gidilmeye başlanıyor.
Aslında büyük ihtimalle kırılma şu değil mi yani? Eskiden meyhane erkeğin gidip yani eve gitmeden önce işten çıktığı zaman bir şey atıp eve gitti yani. Kadın girince mecburen yemekti artık berabersin.
O pub'larda da böyle ama şimdi çok uzun zaman geçirilen özellikle liman kentlerinde eve gitmeden önce uğranılan yer de olmuyor. Orada uzun süre saatlerde geçirenler var. Bu Marsilya'da da böyle, Atina'da da böyle. Bir de şu oluyor. Yani Levon da benim de biraz içine düştüm, geleneğe de herhalde şey diyebiliriz. Bir entelektüel yemek ve içi kültür yazımı başlıyor. Temel olarak 1960'larda tarih yazımında bir ekol girmeye başlıyor. O da gündelik hayat tarihinin, Lefebvre'nin, işte bu toplumsal hareketler teorisi, bu post-Marksist şeyin keşfiyle birlikte gündelik hayat tarihi de çok çıkmaya başlıyor. Gündelik hayat tarihine bakacağız ilk yerlerden biri. İnsanlar ne yiyordu, ne içiyordu? Tabii daha başka bir sürü alanları da var. Ne yiyordu, ne içiyordu? Ve geriye dönüp 1980'ler Avrupa'da 80'lerden sonra bize 2000'lerden sonra buna çevrilmeye başlandı. İnsanlar dönüp geriye eski kütüphane, çünkü eskiden yani matbaa diye bir şey yok. Birkaç kere yazılmış şeyler. Onların hangileri çoğaltılmış? İlgi görenleri çoğaltılmış. Yemek kitaplarının çoğaltılması, birkaç yemek kitabı dışında niye çoğalsın, kimse almıyor, etmiyor. Hala bile şey kazıları sürüyor. Geriye dönüp arşivlerde, kayıtlarda, eskilerde unutulmuş, çok dar bölgede yayınlanmış yemek kitabı. Daha çok o zaman çünkü tarif, resipi kitapları yayınlanıyor ama bir de başka kitaplar yazıyor. Mesela kendi bölgesini yazmış. Oradaki hayatı yazmış adam. Onu kim okuyacak? Ya yani Liverpool'daki hayatı kim okuyacak diye o kitap bir daha basılmamış. 100 sene kalmış.
Ustaya hitaben yazılıyor ya, yani işi bildiğini düşünen adama yazılıyor kitap. İşte bizim bu Aras yayınlarında 4-5 tane kitap çıktı işte. Bir Boaz Pringle'ın kitabı çıktı. İşte Vanik Prad'ın kitabı çıktı. Tarihe bakıyorsun bir cümle. Yani işkembe çorbası diyor. İşte işkembe kaynatılır, bağlanır, sirkeyle servis. Abi merhaba, yani zaten adını okuduğum zaman da böyle olduğunu anlıyorum. Hani o kitaplar hep sanki kendi çırağına, kalfasına bir not yazmış gibi. Zaten işi bil, yani şimdi gibi malzeme listesi falan vererek yazılan tarifler bile değil. O yüzden böyle baktığın zaman epey bir yoruma açık tarifler var orada. Yani malzemeyi en fazla anlayabiliyorsun.
Yani sonuçta bitiriyorum. Topu da sana atıyorum. Bu bir evrim. Ve bir sürü bileşeni var aslında. Yani dönüşüm. Çok negatif tarafı var. Katılıyorum. Ama bu yani şu yaşadığımız zamana cevap verecek ve aslında başka türlüsü mümkün olmayacak halleri de var. Ve bunun içerisine iyi şeyler de giriyor. Mesela rakı açısından bakalım. Bence hani o rakıları tadamadık diyoruz ya. Bence şu ağız tadımızla tatsaydık da büyük pişman olacak. %90'dan büyük pişman olabilirdik.
%90'dan ben de aynı şeyi.
Büyük pişman olabilirdik. Bu zaten şarap içinde böyledir.
Tabii şeyin
bira değişiyor. Içinde, bira, yani birayı pipetle içiyorlar. 100.000 yıllarca.
Ya çok basit bir şey söyleyeceğim.
Filtrasyon yok.
Dünyanın en iyi renk kullanan ressamlarından bir tanesi Rembrandt. Rembrandt'ın en büyük hikayesi renkleri çok doğru kullanması falan derler ya. Rembrandt'ın tablolarındaki beyaz şaraplara baktığınızda hepsi sarıdır. Kahverengidir, turuncudur. Yani bizim bildiğimiz beyaz şaraptan çok uzak bir şey. Hani bugün yavaş yavaş moda olan aslında amber wine, turuncu şaraplar. Evet. Ama bir turuncu şarap bugünkü normal beyaz şarap içicisi için çok kabul edilebilir bir şey değil. Hani bütün tatlar değişiyor. Ona bakarsan yemekler de değişiyor. Şimdi
tabii.
Ekrem Muhittin Yeğen'in işte yemek kitapları, herhalde herkesin evinde olan kitaplar. Hiç onda yemek tarifi baktın mı?
Baktım ben.
Ya bir beğendi yapıyor. Yarım kilo iç, ya yarım kilo sade. Şimdi hayır, yarım kilo
sade yağ diyor bari.
Bak yarım kilo sade yağ normal bir 4 kişilik ailenin bir aylık falan ihtiyacını karşılaması lazım. Adam tek bir yemeğe koyduruyor. Yani yemekle alakalı, içmekle alakalı algımız da çok değişiyor. Hani bunu unutmamak lazım. Bir de, beynimiz de değişiyor.
Bir de şunu öğrenmeye başladık bu dönemlerde işte. Sadece İstanbul için değil bu. Akdeniz'de, Orta Avrupa'da, Kuzey Avrupa'da bu yayınlar alınıp yani bizim gibi ilgililer tabii merak duyuyor. Bu yayınlar yayınlanmaya başlandı ve biz yayınlandığı dillerden okumaya başlayınca o gelişimi de görmeye başladık. Çünkü o dönemlerde de yiyorlar, içiyorlar ve bunun hakkında şey yapıyorlar, muhabbet ediyorlar. Ama bilinmiyor, çok azı da muhabbet ediyor. Evet. Bunu demek istedim. Yani soylulaştırma mekansal anlamda, açık söyleyeyim yani kadının girebilmiş hale gelmesi bu mekanın soylulaştırması kadın mücadelesiyle ilgili bir şeydi. Yani onu da 80'lerde biliyorsun feministlerin büyük hareketleri de var. Tabii ancak bir feminist veya devrimci bir kadın da hani arkadaşları veya yalnız olması lazım gidip şey yapması için. O meyhaneye gidip gitmiş. Çünkü yani hakikaten yani fakirliğin yeri. Son 20-25 senedir. Tabii alt, evet. Bütün dünyada son 20-25 senedir bu kadar pahalı bir yer.
Evet. Ya şimdi podcast'i zaman sınırlaması da olan bir formatımız var. Ben şöyle bir şey önereceğim. Ya biz mesela yılda birkaç kere
buluşalım değil mi?
Vallahi buluşalım. Kesinlikle. Çünkü şu mesela benim açımdan yarım kaldı. Levon'un söylediği ve senin söylediğin noktadan şu kaygım şudur ki şöyle 2-3 cümleyle özetlemeye çalışayım. Rakı, viski ve şarap kültürünün kendine has kadim tarihinin ögelerine benzeştirilmeye çalışılıyor. Çünkü vergiler çok yüksek. Evet. Avrupa Birliği müktesebatına uyum meselesine çok erken atladı bu hükümet ve ÖTV'yi dayadı. Sonra şunu fark etti. Aa, rakıyı satamayacağım çünkü aynı fiyata viski de var. Viski bir elegans ve sınıfla ilişkili algısı var. Viskinin tüketimi bu topraklar için söylüyorum.
Ama o muktesebat yapılırken hani hayal edilen şey şuydu. Bu viskinin değil, vergisi düşüp de rakıya gelsin diye bizimkiler tersten
çok başka şeyler oldu. O orada hiç ona girmeyeyim ama ez cümle şimdi genç kuşaklara rakı satabilmenin yolu rakının ritüelinin şeklini, formatını öne çıkarmak. Hangi rakıyla hangi meze eşleşir? Bu rakının kullanılan üzümüyle anason rekoltesi şaraba benzetmeye başladılar. Bu bir abi, soylulaştırma dediğim o.
Genç kuşak, genç kuşaklara yani rakı satmak için iki şey var. Ya ucuzlatacaksın ya evde rakı yapmayı öğreteceksin. Fiyatlarla kültür, edebiyat, medeviyat çok girmez.
Bir de başka bir şey daha var. Hani hayat değişiyor ya, yani ister istemez değişiyor. Böyle buna gelmek zorunda belki de. Yani şimdi Reşat Ekrem Koç'u çığlık çığlığa yazılar yazmış. Yani siz böyle bu limonata bardağında...
Tabii canım, reddedenler var, meyhaneye evet gitmeyenler var.
Ve
o yüzden.
Bence oradaki en önemli hikaye, söylediği laf şu. Meyhaneyi içkili lokantalara çevireceksiniz diyor. Şimdi
kadın da istemiyor.
Evet, kadın istemiyor zaten. Niye istemediğini biliyoruz yani. Ama oradaki hikaye şu. Meyhanenin bitişinin, meyhanenin içkili lokantaya dönmesi olduğunu görüyor. Zaten ama bizim bildiğimiz meyhane hep içkili lokantaydı. Yani biz diğerini görmedik yani. İnsanların gidip böyle bülbül ağzı kadehte bir tek atıp çıktığı evet bir yer bizim için hiç, hiç
dolayısıyla
olmadı.
Dolayısıyla burada çok konservatif, tutucu bir
olmaya
noktada
gerek yok.
Ama kalmamaya ben kendi adıma gayret ediyorum ama bazı şeyler var. Pazarlama adı altında işte vesaire altında bizim kendimizi bulduğumuz ve yazarken, çizerken, hatta yaşarken çok kıymet verdiğimiz bazı notalara da çok hoyratça basılabiliyor. Evet, ondan rahatsızım. Deyim ben keseyim burada.
Şey, hayır, o yüzden haklısın çünkü şey. O yüzden genç nesilde şey muhabbetini çok seviyor. O eskiye referans veren hakiki meyhane, yeni nesil meyhane
evet, sizin o
muhabbetine çok büyük reaksiyon
abi şey sizin pandemideki o yayınlarınız Instagram'da kaç kişi tarafından izlendi? Ne kadar ve sen az önce söyledin bir lakerdeyi 5 saat anlattın.
Ama şimdi şöyle bir şey var. Oradaki mevzu da şu. Hikayeyi de doğru anlatman lazım. Yalan yanlış bir şey, bir aura yarattığın zaman da o içi boş bir. Yani sonra ne oluyor? Adabı var rakının. İşte efendim masaya oturacaksın da bir vuracaksın, iki susacaksın.
Büyükler önce rakı işte şunu yapacak falan.
Büyüklere hürmet göstereceksin.
Niye?
Ulan hayır abi zaten.
Saçmalıyor. Niye göstereyim yani?
Abi, ya da kadın şöyle rakı içer, kadın böyle yani, rakı içer.
Anladın mı? Yani normalde ben hayatımda daha kıymet verdiğim bir adama hürmet gösteriyorum.
Hani bir de dünyanın
rakı sofrasında bunu yapmana gerek yok.
Bir de dünyanın en kötü yaşlanan ülkesi burası. Evet. O kadar sevdiğim insanlar o kadar kötü yaşlandılar ki evet, ben hakikaten saygı göstermem masada oturuyorum.
Çok kötü bir yerden girdin tam.
Dur buradan hiç şey yapma.
Bir şey söyleyeyim.
Murat'ın alanına girdin. Çünkü çok güzel yaşlanan müzisyenler olduğu gibi çok kötü yaşlanan müzisyenler Murat'ın alanı.
Benim iyi yaşlanmış iki tane adam vardır. Yani hiç hayatla, memleketle alakalı. Birincisi Vedat Türkali'dir. Yani adam daha da sertleşerek böyle hayatını...
Çünkü arkadaşla kötü yaşlandı işte ondan.
Evet, yani görmüş. Bir de Yaşar Kemal'dir yani.
İkisinin de arkadaşları kötü yaşlandı.
Valla bence Aydın Boysan da mis gibi yaşlanmıştı. Bence.
Ama o zaten ama onun mis gibi, hep mis gibi.
Yakıtı.
Çok güzelmiş.
Tam bu damardan olmasa da Vefa Zat da güzel.
Ona geliyordum ama ya sözüm kesilmesin.
Hadi ben direkt asladım onu.
Zaten teker teker ilerlersek bir sürü isim sayarız evet, aslında evet, o evet, kadar da korkunç değil durum.
Ben biraz daha politik taraftan baktım. Şimdi babam derdi onu. Biraz kazırsan altından ırkçı çıkar derdi yani. Bizde öyle bir durum var. Ne yaparsın? Biraz yaşlanınca herkes garip bir yere gidiyordu. Bu ikisi şey yapmamıştı benim için. Yoksa Vefasat ya da işte ne bileyim Aydın Boysa onlar kendi çizgilerinde müthiş yaşlandılar.
Ben ama... müzik, pardon abi, evet, buyurun, müzik lafını kesmiş oldum ama müzik çevresinden iki tane isim söyleyeceğim sadece. Daha bir sürü isim var yaşlananlar arasında ki yaş almışlar arasında aslında yaşlananlar da değil. Çünkü ikisi de benden genç. Birisi Taner Öngür, Moğolların bas gitaristi. Muazzam bir yaş alma süreci ve her zaman kafası aydınlık. Eskiyi hatırlıyor. Hep yan yana, çok yan yana olduk biz ve hep böyle eski ve çok güzel hikayeler onun anlatıyor. Onları bugüne bağlıyor.
Sen yapacaksın o zaman.
Ya Serkan Seymen, dur.
Evet, evet.
Serkan Seymen başladı o söyleşiye aslında.
Başladı mı?
Ya yıllar önce başladı. Sonrasında başka isimlere geçti. Biz yayınlayalım dedik, alalım dedik falan olmadı. Taner abi bir taraftan kendi şeylerini de yapıyor. Bak onu da konuk edebiliriz bu arada. Şahane olur.
Süper olur.
Rakı içmez çok fazla ama çok sever.
Onun yerine bir içelim. Ortamını. Onun hakkını verir.
Adalı olup evet, evet. Da rakı içmek çok...
Adalı sonradan.
O yüzden. O yüzden.
Rakı içer bu arada. İçmez demeyeyim. Yalan söylemeyeyim şimdi. Bir de Fransa'da hani kendini kapattı aslında ama ben bir şekilde hala iletişimimi sürdürdüğüm için çok güzel bir şekilde bugünlere geldiğini farkındayım. Tülay German. Tülay German bence hani hala aydınlık kafasıyla bu ülkenin en güzel yaş alan insanlarından birisi.
Ve orada yani ben
abi çok 1966 hatta tam tarihini söyleyeyim. 30 Nisan 1966'da Türkiye'yi terk ettiler. Arada iki kere geldi Türkiye'ye. Birisine ben şahidim.
Ciddi olamaz. Evet. Tülay German 66'dan beri iki kere mi geldi?
Evet, sadece iki kere geldi. Birincisine 1975 ya da 76 geldi, bir dolandılar. Hatta Park Otel o zaman vardı galiba, orada kalmıştı. Semiramis Pekkan'la Hey dergisine kapak oldu falan, öyle bir durumları vardı. Bir de bizim
yaşındaydı?
Albüm çıktıktan sonra işte 35'li galiba Tülay Hanım ve dolayısıyla...
35'li mi?
Tabii tabii, 1935 doğumlu olmalı.
Gerçek mi söylüyorsun?
Evet. Yani bir de 2000 yılının...
Bu tarihe ben şaşırdım mesela. Evet, 1935 tarihinden şaşırdım.
Evet. Öyle.
Babam 37'liydi.
Yani Türkiye'nin en eski caz şarkıcılarından birisi hala. Vay. Yani çok uzun zamandır. 95 galiba Erdem Bulin'in aramızdan ayrılmasından sonra, bak ölüm diyemiyorum, ne acayip. Müziği bıraktı, hiç şarkı söylemedi ama işte o günden beri hala aklı yerinde, kafası yerinde.
Abi respekt diyorlar yani, saygı 1935 doğumlu bir sanatçıdan bahsediyor.
Bir podcast bitecekse
yani.
Tülay German'la bitmesi kadar artistik bir tarafı
olamaz.
Ya. Yani ben şanslıyım, onu tanıdım.
Evet,
birlikte olur. İş yaptık, yan yana geldik. Tabii tabii işte albüm hazırladık. Kalan Müzik'ten çıkan Hasan Saltık'ı da burada analım tabii ki, o... Bana güvende, inandı, Tülay Hanım'ın izini sürdü, buldu ve bir şekilde bu albüm yapıldı. Dolayısıyla hani benim şu dünyada bugüne kadar yaptığım bütün işler bir yana, yaptığım en iyi iş Tülay Hanım'ın albümünü hazırlamak. Ulaş Özdemir'le beraber bu arada, onu da adını alayım. Evet. Birlikte yaptık o işi ve o albüme yazı yazmaktır ki o arada bir sürü mesaim oldu. Sonra Türkiye'ye bir kere daha geldi 2000'lerin. Başında tam tarihi de söylerim şimdi, birazcık düşünmem
yeter
lazım.
Yeter abi, 2000'in başında bile yeterli bizim için.
Tabii tabii.
Bulunabiliyor yani, mu piyasada albüm?
Tabii tabii bulunuyor. Hala CD olarak, hatta plak olarak da basıldı var yakın mi zamanda. Dolayısıyla bulunan bir albüm.
Plakhaneye
neyse
geldi
ki
mi?
Geldi geldi.
Denize plakhane. Söyleyeyim.
Ya bu arada Pavlonya'dayız. Hani başka bir yere götüreyim ben mevzuyu. Mezeleri nasıl buldunuz? Ya sen zaten biliyorsun, tandan bahsediyor. Hayır, o esnada ya ben konuşuyorum, hepiniz yemek yiyorsunuz, ben kıskandım.
Hayır, operasyon biz gibi. Tam ağzındayken müzeyiz orada.
Hazır konuşmaya başladı diye.
Ya tan zaten biliyor, biz her gelişinde burada buluşuyoruz bir şekilde mutlaka.
Ama eski yerinde, meyhanede, yani yine mezeli
Osmancık şeydi, sokaktaydı.
Tutarlıydı, güzel ama Pavlonya'da başka,
burada bir, başka bir şey
başka
oldu,
bir şey oldu, evet.
Bence çok güzel. Yani ben çok beğendim ama başka bir şey daha var. Hani meyhane mezesi olduğunu söyleyen mezeler var. Şimdi bu
ya,
demin ki mevzunun devamı aslında. Yani adına meyhane deyip gerçekten meyhane yemeğiyle hiç alakası olmayan yemek yapan yerler daha büyük problem bence. Hah.
Yani meyhane tabelası koyup da meyhane kim olmayan yerler gibi yani.
Kendi mezelerini yapmıyorlar yani.
Evet. Kendi mezesini yapmıyor
gibi
ya.
Gibi
ya, ama ya bu o kadar büyük bir hikaye ki aslında. Yani o yeni nesil meyhane niye var hayatımızda? Ekonomik sebeplerden.
Tabii.
Yani benim çocuk, yani gençliğimde biz meyhaneye giderdik, içkimizi içerdik. Hı hı. Babamdan aldığım harçlıkla üstelik yani. Meyhanede bir yemek yerdim. Bunu yapabiliyorduk,
evet ya.
Bir de oradan çıkıp böyle iyi bir yere, yani bugün efsane olmuş işte Kemancı'ya, Roxy'ye, efendim Safahane'ye.
Haa tabii evet, tabii. Yani,
hani, Mojo'ya, ah, Hayat, bu adını burada anlayacağımız 10 tane yere bir de gidip hani yine böyle sonsuz para harcadık ama yine 2 bira içip oradaki müziği dinleyebiliyorduk. Şimdi
harçlık da yapıyor böyle.
Şimdi evet bir, şu andaki
benim... Hayır bizim, ben memur çocuğuyum. Evet.
Hepimiz abi.
Ve harçlıkla bunu yapabiliyordun değil mi?
Tabii.
Tabii canım, şimdi birinin, çalışmıyordum ben.
Şimdi birinin bir bunu yapma ihtimali yok. Yani bir meyhaneye gidecek.
Ben Ankara'dan geliyordum bunun için.
Bunu yapma ihtimali yok. O yüzden bu yeni nesil meyhaneler başka bir yokluğu karşılıyor. Yani sen evet gidiyorsun bir doğum günü. Zaten gidince anlıyorsun. İçerideki bütün masalar doğum günü masası. Hmm. Yani 10 kişilik, 15 kişilik masalar.
Ya da bekarlığa veda.
Ya da bekarlığa veda. Bir kutlama, bir celebration var orada.
Mutlaka.
Geliyor da bir para veriyorlar. Çünkü yani belirli bir para. Ne harcayacağını da biliyor. Bu da önemli bir şey.
Tabii.
Bir de bu
evet
fix menü.
Evet, fix menü. Diyor ki ben kişi başı şu kadar para vereceğim. İçkimi de içeceğim. Sonra eller havaya da yapacağım. Eğleneceğim.
Her şeyi yapacağım.
Evime gideceğim. Ne harcayacağımı biliyorum. Bu önemli bir şey. Yani bizim esas bence hikayemiz yine ekonomik bir mevzu.
Evet. Tabii. Yani dolayısıyla orada rakı satabilmek için de belki benim az önce biraz negatif bir imlemeyle söylediğim şeyin kendi içerisinde de bir mantığı ve tutarlılığı var. Yani, yani
şey,
orada
hani medium is the message, şey, ortam kendi şeyini veriyor. Mekanı yaratıyor, insanın doğru. Çünkü bu insanlar eğlenecek. Tabii. Günün sonunu işte.
İster istemez.
Şu arkadaşlar şunu yani anlatmamız lazım. Biz içeceğiz. Biz eğleneceğiz. Evet, hiç evet, kusura evet bakmayın. Çünkü bu 10 bin senedir böyle. Hasta kadar 20 sene geldiniz. Böyle bir havanızdan şey yapar mısınız? Siz gideceksiniz, bu iş devam edecek. Sadece mahvettiniz yani. Mahvettim. Bizim zamanımıza denk geldi yani bu kepazelik.
Ne firavunlar gördü yani.
Aynen.
Evet, yine de biz hayatımızın belli bir dönemine kadar o içeceğiz kısmını çok güzel yapmadık.
Yaptık
yani bunu evet. 15-20 yani.
70'lerin başında.
Sen hala yapıyoruz canım.
Sen kaçlıydın?
Şimdi podcast'te bunu ayırmıyorum.
Bir şişeyim arkadaşım seni 50. Neyse ama.
Ben oldum, ben oldum, yeni oldum.
Evet sen yeni
çok
oldun.
Güzel. Hadi seni, ama bak mesela ben.
Siz yaşlanmışsınız.
Eyvallah.
Ben
çok güzel. 50'liyi içelim. Ama işte ben bu 50'de bak Süper'i gördüm, Merih'i gördüm, Ankara'da tavuk suyu gördüm.
Peki o zaman süper dur. Sana başka
bir şey. Gelir miydin?
Tabii canım.
Süper, hepimiz giderdik. Ben... Başka bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Biz mahalle.
Kimdi Süper?
Salih.
Salih'i
de Kalinka'da alacağız.
Evet evet bence de yapalım.
Salih'i alalım. Evet
Salih de çok
güzel. Salih'de bir bölüm yapacağız. Tabii.
Ya
tabii.
Salih gitse.
Hareketi kültür belgesi.
Salih gitse.
Barışarak oradan çıktı.
Süperdi. Bayağı bir müşteri çekilirdi o zaman.
Tabii.
Ben size başka bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Biz dayak yiyip mahalle bak başka bir şey. Dördüncü kere söyledim. Başka bir şey söyleyeceğim diye.
Hadi söyle de bitsin artık.
Ama kanakesi var yani.
Neyse. Mahalle baskısı raporunu yazarken bunu Anadolu'da da gördüm. Ben üniversitemin ilk yıllarında ulan bir de Nedim yüzünden yedim bize.
Abi mahalle baskısı raporu yazdım. Rapor
iyiydi ya. Adımız ya, şeyle anılıyor.
Bir şey demedim çok
kıyım. Neyse dur sen şimdi mahalle ya meyhanelerine getireceksin lafı değil.
Hayır onu getirmeyeceğim.
Ona da mı getirmeyeceksin? Hayır,
mahalle baskısından korktu İngiltere'ye kaçtı adam. Bizi bıraktı mahalle baskısıyla. Raporunu yazdı gitti.
Ne gördüyse bize anlatmadı.
Hayır öğretmen evine.
Biz gördük sonra.
Bak, Kızıl Toprak'ta öğretmen evine gidip biz öğretmen de değildik öğrenciydik. Gidip oradaki lokalde herkes, hiç çalışan yoktu, 5-6 tane öğrenci, solcu öğrenci. Biz yani ayda bir iki kere rahat rahat o meyhaneye gidebiliyorduk. Evet. Çünkü öğretmenle mesela koşu yolundaki öğretmeni, buralarda evet bira içiyordun, meyhane masası kuruyordun.
Adadaki abi, Burgaz'daki.
Burgaz'da da var, o kadar güzel orası yerlerdi ki bu.
Hala duruyor işte.
İçki veriliyor mu?
Yani en son gittiğimizde veriliyordu ama ne kadar hatırlamıyorum. Şey sahnesi vardı ya, İbrahim Tatlıses'in, ben çocuğuma flüt alamayacak mıyım?
Ya.
Evet ya. Şimdi bugün seyredersen
de blok flüt değil mi?
Doğru.
Ulan çık içme şu rakıyı, git karşıdan flüt al. Yani. Şimdi, aradaki fark o yani, rakı içmek çok vaka yad eden bir şey. Eski Yeşilçam filmlerinde işte memur böyle çok böyle fakir falan gösterilir ama her sahnede şeydir. Gazete kağıdına sarılı rakı. Yani şeyi sorgulamazsın. Herif madem fakir,
meyhanede
o rakıyı niye alıyor?
Yani, hayır, meyhanede dertlenir
evet,
adam.
Yani herif fakirlikten kırılıyorlardır. Meyhanede oturup böyle işte ulan çok fakir lan. Fakirsen oraya gidemezsin oluyor artık şimdi bizim mevzumuz.
Zeki Müren'in şarkı söyledi o şey, Edirne'de nereden gelmiş film şeyde söylüyor. Bir meyhane belgesinde kullanmış o görüntüyü. Scan ediyor kamera, tipliğe bakıyorsun şey, bugün evet, rakı içmeyi Yani diyor ki yani mekana falan meyhaneye gitmeyi adam ispirtöyle falan ancak herhalde şey yapıyor ama onun çoğu zaten şey oldu işte parti üyesi oldu AKP şeylerdi içmeyin diye.
Bu vesile sen konuyu açtın. Kayıtlara geçsin diye söylüyorum. Şimdi bu içinden alkol geçen filmler vesairesi gibi bir köşeye biz yapalım dedik. Şimdi Tam Morgül'ün bence bu memlekette haline bıraktığı 3-5 güzel iz var. Bunlardan bir tanesi de Vuslat'ın başka bir alem.
Eğer başka bu, alem İstanbul meyhaneleri.
Evet, İstanbul meyhaneleri.
Bu podcast'i ses kaydımızı dinleyen varsa YouTube'a koyduğunuz
bulunabiliyor mu?
Onu biz koymadık. O yüzden de şey kötü. Vimeo'da var aslında.
Vimeo'da mı var?
Onu komple açacağız.
Bence açmamızın vakti geldi. Güzel, evet. Bence pek çok insan açısından da ufuk açıcı olabilir.
5 kişi yok artık o belgeselde.
Evet, olan. Dolayısıyla yani telif vesaire onlara siz karar vereceğiniz ama bence onu kamulaştırma vakti evet, de geldi. Son derece bu topraklara özgü güzel bir saygı duruşu. O açıdan ben bir kere daha hani senle aynı masada içmiş olmaktan dolayı da
aman efendim
emeğinize yani, bu anlamda katkınıza yani. Vallahi çok teşekkür ediyorum. Belki son böyle içinden alkol geçen film meselesini geçen bölümde başlamıştık. Devam ettirecek miyiz Murat?
Sen bilirsin.
Şöyle bu podcast benim anladığım kadarıyla bizim şeyimizin dışında olacak. Yani belirlediğimiz sürenin.
Her koşulda zaten.
Olabilir, hiç sıkıntı yok. Geçen bölümde Hasibe Eren'i konuk etmiştik. Orada içinden alkol geçen filmler bir diye bir şeye başlamıştık. İşte bol viski galor'dan bahsetmiştik. Ukrayna-Rusya savaşından atıfla. Bugün Levon ve senin de masada olmanızdan mülhem diyeyim. Ekşi Üzümler, Sour Grapes. Biz bir tık ondan böyle, ondan bir tık evet. Biraz bahsetsek.
Ben de kenara çekilip
ben de çekilip
dinleyeyim.
Çok ben Levon'la buradayken ben de çok ekonomik konuşayım. Yok, belki yok. Ondan sonra bağlarız, şeyi kapatırız, ya. Son bir hoşça kal dublemizi yaparız. Hikaye şu, Rudin
Kurnivan
isimli bir Endonezyalı arkadaş çok erken yaşlarında bir şeye uyanır. Gastronomi dünyasında özellikle şarap gastronomisi konusunda temel kokuları ve tatları tanımlama konusunda bir becerin var ise çok rahat olarak bir society'ye girebilirsin. Bu uyandığı hikayeyi bir iş modeline çevirir. Önce çevre yapar ve bu çevrede kimler yoktur. Yani
tabii ama çevre yaparken bunu epey bir şey yani sermayende sağlam olması lazım. Bu epey bir sermayeyle yapıyor.
Biraz ailesinin sermayedar olduğuna dair hissiyatla epey kendi cebinden de koyduğu sermaye bence takım elbise, araba ve yani Uber yok, falan gibi yok, bir şeyler. Şey var.
Esas böyle kim bu adam sorusu şeyle çıkıyor. Müzayedelere girip enteresan şaraplar
almakla çıkıyor. Ama onları başkasına satıyor sonra.
Evet. 23-24 yaşında bir çocuk böyle çıkıyor. Böyle mesela hani milletin hayal bile edemeyeceği şarapları satın alıyor. Böyle satıyor.
Velhasıl
bunlar... Ya parası var da gerçekte bir para var mı? Yoksa bir...
Bu anladığı bir belgesel mi? Onun gibi şey mi oluyor?
Ya biraz çok benziyor aslında. Aha,
tamam şöyle bir şey. Bu çocuk bir yatırım sermayesi var, bu belli. Ya arkadaşlarından almış. Çünkü verdiği adreslere Endonezya'da internet kafe falan
yatırım
çıkıyor.
Yatırım belgesi dediğin ne? Yani alçakla
yok yatırım sermayesi var.
Ya, tamam. Ya bir para ayırmış. Bir para almış yani senden bir öbürüne.
Birkaç şey yapmış. Güzel bir ev tutmuş. Ama onun öncesinde şeyi öğrenmiş. Koku tanımlamayı, alkolü ve şaraba dair temel terimleri şunu bunu iyi öğrenmiş, dersini iyi çalışmış. Sonra müzayedelere giriyor, şarap işte tadımlarına gidiyor.
Çok cömert bir arkadaş. Çok cömert. Yani böyle 10.000 dolar olan şarabı sana evine çağırıp ama anah bunu açalım diyorsun falan. Böyle senin gözlerin yuvalarından
uğruyor. Şimdi tabii senin gözlerin yuvalarından uğruyor ama sonradan hikayenin sonunda şeyi anlatayım. 30 dolarlık şarabı sana dayıyormuş adam o bütün... Sana açtığı 3.000 dolarlık petrilerle
şurada falan. Herif böyle birden ortaya çıkıyor. Herif ortaya çıkıyor. Bütün
sene?
2000'ler.
90 sonu 2000'ler evet. Falan galiba.
Çünkü yeni hapse girdi çıktı.
Evet ben o kısımları biliyorum. Evet.
Abi bu society'de terminolojisiyle, duruşuyla, işte o yekürkü miyasına hikayesi. Bir anda çevresinde şarap danışmanı olarak bunun aldığı şarapları herkes almaya başlıyor. Sonra bu diyor ki benim elimde aslında bunun işte... Şundan 2 sene önceki rekoltesi var. O daha iyi. Yağmur yağmıştı. Şöyle
olaylar
olmuştu.
Nerede geçiyor abi?
Amerika'da.
Kaliforniya'da geçiyor.
Endonezya'da Amerika'ya geçiyor.
Endonezya'da. Kaliforniya'ya geliyor. Kaliforniya'da bu işleri yapmaya başlıyor. Müzayedelere giriyor. Büyük paralarla bir şeyler alıyor. Sonra tadımlar yapmaya başlıyor. Fakat O kadar cömert ve o kadar enteresan şaraplara sahip ki bu herif. Şarap dünyasının popüler ne kadar şahsiyeti varsa bunun içinde geliyor.
Petrus'un mesela çok az bulunur ya. Onun çok az bulunanın da çok az bulunanını falan filan bu adamda o,
ve onu
metadon
da açıyor böyle falan ve sen de çok mutlusun. Bununla alakası şimdi değil. Fakat hikaye şu. Bunu sürekli yapıyor ya. Yani bunu
güven veriyor.
Güven veriyor. Birçok adam da giriyor. Şimdi atıyorum çok önemli bir şarap yazarı bir adam. Bunun ikram ettiği şarap hakkında yazı yazmış.
Bir de bir
o yüzden herifin
dar bir kulüp oldu gibi bir şey kuruyor. Bono, Bono muydu?
Evet.
Bono falan var yakın arkadaşları arasında. Ve şarap alıp şey veriyorlar müzayededen.
Yani. Yani herifin en sonunda evini basıyorlar. Evinde
suç ne
abi? Bringer'da. Sahte şarap.
Aha.
Nasıl ortaya çıkıyorsun sahte olduğu bu şarapların, sattığı şarapların? Bir yöneticinin 1900 atıyorum bir 46 rekoltesi
evet, tamam,
bir
bunu
şarabını satıyor. Adam da diyor ki biz diyor o sene üretmedik.
Üretmedik diyor. Bizim rekoltemize yok.
Bon vurdu biz o sene yani işte ya 46 ya 26 hatırlamıyorum. Yani bir rekolte diyor ki bu yok rekoltede biz üretim yapmadık.
Film ne? Bu adamın şeyi üzerinden ismini ben de unuttum. Onunla birlikte şeye gidiyorlar. Amerikan mahkemelerine, tüketici hakları mahkemelerine falan başvuruyor adam. Derde ediniyor. Yani benim üretmediğim bir yılda benim markamı, babamın işte başında olduğu şarap firmamın markasını bu adam bilmem kaç 10 bin dolarlardan müzayede okutuyor. Bizde böyle bir şarap yok. Kataloğunda çünkü bu Rudy'yi herkes takip ediyor. Society takip ediyor. Rudy ne alıyorsa herkes ona yatırım yapıyor. Rudy'ye para veriyorlar bana şarap al diye. Rudy tezgahı kurmuş. Hikayenin sonunda öğreniyoruz ki evine kameralarla birlikte baskın yapıyorlar. Bayağı bildiğim renkli fotokopide Rudy etiket basıyor. Köpek öldüreni dayıyor.
Fakat bu ilk değil.
Eyvah eyvah.
Yani bundan daha önce...
Peki şaraptan anlıyor mu abi?
Rudy çok iyi anlıyor. Şaraptan çok iyi anlıyor
ama
Rudy.
Ama şöyle bir şey var. Şöyle bir hikaye var. Şunu unutmamak lazım. Yıllanmış şarap çok tehlikeli bir içim. Yıllandıkça şarap aromalar çok fazla silikleşiyor ve çok tek düzeleşiyor. Yani bozulmamış olması senin için ilgili. Yani bu yüzden bir 100 senelik şarabın, 50 senelik bir şarabın gerçekten bir Chateau Margaux mu oldu yoksa başka bir şey mi olduğunu anlamak kuvvetli muhtemel herkesin becerebileceği bir iş değil. Buna çok benzer bir hikaye daha eski 80'li yıllarda 70'li yıllarda Henry Rodenstock diye bir adam çıkıyor. Bu adam abi hikaye şöyle başlıyor. Diyor ki benim elimde diyor Thomas Jefferson'ın şarapları var. Şimdi hikayenin güzel tarafı şu. Thomas Jefferson gerçekten çok ciddi bir şarap meraklısı.
Amerikan başkanı.
Amerika'nın kurucu babalarından bir tanesi. Yani George Washington olmasa bu olacak. Başkan. Yani bu da zaten...
O şey değil mi dağdaki beş adamdan biri?
Evet tabii. Şimdi Washington başkan olunca biliyorsun Amerikan bağımsızlık mücadelesini en fazla destekleyen ülke Fransa. Ve bir şeyini Amerika özgür bir ülke olduktan sonra yani Britanya İmparatorluğu'ndan özgürlüğünü yersen kavuştuktan sonra...
Fransa İngilizlerle savaşıyor Fransa mevzusu Quebec'te.
Fransa'ya elçi olarak gönderdikleri adam Thomas Jefferson'ı. Thomas Jefferson çok ciddi bir şarap meraklısı. Üreticilerle mektuplaşıyor. O sıralarda böyle şişede şarap satmak diye bir şey çok fazla yok. Genelde fıçıyla satılıyor. Bu kendi şaraplarının şelenmesini istiyor falan. Böyle enteresan bir adam. Hatta memleketine döndüğü zaman Jefferson kendi memleketinde bağlar kurduruyor falan dedi. Böyle bir adam. Hikayenin güzel tarafı bu. Hikayenin enteresan tarafı şöyle başlıyor. Thomas Jefferson'ın gerçekten tüp yazıp şarap istediği bir üretici var. Bu üreticinin buna gönderdiği şaraplar biliniyor. Yani Jefferson Müzesi'nde bu mektuplaşmalar var kayıtlı. Hı. Fakat şeyler kayıtlı değil tabii ki. Büyük ihtimalle içmiş amca. Fakat hikaye şöyle diyor ki Jefferson'ın evinde bu adam bu şarapları getirememiş Amerika'ya geri. Çünkü Jefferson apar topar geliyor. 1789 devrimde kaçıyor geliyor. Ve bu şaraplar orada kalıyor. Rodenstock'un anlattığı hikayede şu diyor ki bu şaraplar bir evin duvarında gizliydi. Gizli bölme yapılmış oradaydı. Bu şarapları ben buldum. Süper. Şarap şişeleri geliyor Amerika'ya, İngiltere'ye. Sotheby's müzayede evi. Sotheby's müzayede evinin başındaki herif Michael Broadbent yeryüzünde yaşamış en büyük şarap uzmanı falan yani. Onun kadar iyi ve yıllanmış şaraptan başka bir insan yok. Herifin My Vintage diye bir kitabı var. 1620'den başlıyor tatlı şaraplar. Böyle bir herif.
Nasıl ya?
Evet. Yaşıyor mu?
Yeni öldü. 90 küsur yaşında. Ya. Bu herif bu şişelerin...
Bıraksam 400 yaşına kadar yaşayacakmış ama
bu herif bu şişenin otantik olduğuna dair şey veriyor. Çünkü camı inceliyorlar. Cam gerçekten o yaşta. THC yazıyor camın üzerinde. TH.J, Thomas Jefferson. Bir inceliyorlar. Gerçekten de o tarihlerde kullanılan el şeyiyle yapılmış.
Kalemiyle
yapılmış falan. Böyle enteresan bir durum var. Herif abi bu şarafları müzayedeye koyuyor ve o zamanın Amerika'nın en zenginlerinden bir tanesi Koç diye yazılıyor. Kömür zengini bir herif.
Koç değil tabii.
Koçlay değil.
Herif satın alıyor ve böyle büyük bir müzayedede o zamana kadar bir şarap şişesine verilmiş en yüksek fiyata satılıyor şarap şişesi. Fakat heriften sürekli enteresan şaraplar çıkmaya devam ediyor. Fakat herif tadımlarda sürekli şeyle, dünyanın en iyi şarap uzmanlarıyla beraber davetlerde. Birisi bir yanında, birisi bir yanında falan. O yüzden herkes inanılmaz güveniyor. Bu herif tarafından dolandırılmayan tek bir tane üretici var. Mouton Rothschild'in, Rothschild'in sahibi. Çünkü herif toplama kampından sağ çıkmış bir herif. Bu da Alman diyor ki, hiçbir Alman benim mülkiyetime ayak basamaz. O yüzden yırtıyor. Onun dışında. Yani şöyle hikayeler var. Chateau Yquem tadım yaptırıyor. Dikey tadım. Son 50 yılın şarapları. Üreticinin elinde yok. Bu getiriyor. Bende var diyor.
Üreticinin elinde
yok. Üreticinin elinde yok. Tabii yavaş yavaş soru işaretleri doğmaya başlıyor. Bu Koç da en sonunda. Ulan diyor, burada bir enayilik var mı acaba diye. Başka bir hikayelerden dolayı da epey de kıllanıyor. Ve diyor ki yani bunu bulana ödül vereceğim. Yani bu herifin sahtekar olduğunu bulana ödül vereceğim. Almanya'da bir kadın bilim insanı ve Türk kökenli bir bilim insanı buluyor herifin üçkağıtçı olduğunu.
Hayda.
Nasıl buluyor biliyor musun abi?
Analiz mi yapıyor?
Analiz ama analiz şey analizi. Sezyumla alakalı. 1946'dan önce üretilen hiçbir şeyde sezyum elementi yok. Hiroşima ve Nagasaki'ye atılan atom bombasından sonra artık hayatımızda var bu element.
Hayda.
Ve bunun içinde var. O da diyor ki yani bu 46'dan sonra üretilmiştir diye. Aa. Ve şey yapıyor, böyle bir hikaye.
Çok güzel.
Milyarderin hikaye. Sirkesi diye de çok güzel bir kitapta yayınlandı bu.
Filmi yok ama. Güzelmiş.
Filmi yok. Filmi bir ara dediler ki
işte çekeriz abi, ayıp et.
Çekseniz vallahi.
Film hakları alındı, çekilecek diye bir geyik vardı ama
o zaman
tam net bir
velhasıl işte. Güzel noktada bitirdik bence. Evet.
Yıllar sonra şöyle bir şeye dönüşmesin temennisiyle bitirelim. Bir dönem Levon Bağış diye, Tan Morgül diye, Grant Corci diye, Murat Meriç diye adamlar vardı. Bize bir takım hikayeler anlatıyorlardı. Meğerse sezyum yokmuş bunların hepsi.
Yok
dandik hikaye anlatıyorlarmış diye. İyi ki geldiniz, hoş
İyi
geldiniz.
Ki geldiniz. Hoş geldiniz gençler.
Ay, bitirdik.
Hayır, bay bir kapanış şeyi alalım.
Rakı da bitti. Rakı alalım arkadaşlar.
Yolluk alalım.
Yolluk alalım.